Otostopçunun Galaksi Rehberi Douglas Adams. Galaksinin batı sarmal kolunun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, kabaca 148 milyon kilometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve mavi yeşil renkli, küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki, dijital kol saatinin hala çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardı. Daha doğrusu eskiden vardı. Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti. Ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı. Çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kağıt parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü. Halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümü ise sefildi. Dijital kol saati olanlar bile. Her şeyden önce ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile yanlış bir hamle olduğunu ve hiç kimsenin okyanuslardan asla ayrılmamış olması gerektiğini düşünüyordu. Sonra adamın birinin değişiklik olsun diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra bir perşembe günü Rickmansworth'te küçük bir kafede tek başına oturan bir kız, bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yere dönüştürülebileceğini anlamıştı. Bu sefer doğru olanı bulmuştu. Bu işe yarayacak ve hiç kimsenin bir yerlere çivilenmesi gerekmeyecekti. Ama ne yazıktır ki bir telefon bulup birilerine bundan söz edemeden aptal bir felaket meydana geldi ve fikir sonsuza dek yitip gitti. Bu o kızın öyküsü değil. Ama o korkunç, aptal felaketin ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür. Bu, aynı zamanda bir kitabın, Otostopçunun Galaksi Rehberi denen bir kitabın, dünyaya ait olmayan, dünyada asla yayımlanmamış ve o korkunç felaket meydana gelene dek bir dünyalı tarafından ne görülmüş ne de duyulmuş bir kitabın öyküsüdür. Yine de her şeyiyle dikkate değer bir kitaptı. Aslında belki de küçük ayının, hiçbir dünyalının adını bile duymadığı, büyük yayın kuruluşlarından şimdiye dek çıkmış en dikkate değer kitaptı. Yalnızca her şeyiyle dikkate değer bir kitap değil, son derece başarılı bir kitaptı da. Gökyüzü evinizin bakım derlemesinden daha popülerdi. Sıfır yerçekiminde yapılacak 53 şey dahadan daha çok satmıştı. Ve Oolong Colufid'in piyasaya bomba gibi düşen felsefi üçlemesi, Tanrı nerede yanlış yaptı, Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmiş'ten daha çok tartışma koparmıştı. Galaksinin dış doğu kıyısının daha fazla refaha ulaşmış uygarlıklarının pek çoğunda Otostopçunun Rehberi, bütün bilgi ve bilgeliğin standart hazinesi olarak herkesce kabul gören Büyük Anagalaktika Ansiklopedisi'nin yerini çoktan almıştı. Çünkü içinde atlanan pek çok şey bulunmasına ve uydurmalarla ya da en azından büyük hatalarla dolu olmasına rağmen kendisinden önceki daha sıkıcı çalışmaya iki yönden üstünlük sağlamıştı. Bunlardan birincisi biraz daha ucuz olması. İkincisi ise kapağında kocaman, dostane harflerle paniğe kapılma yazmasıydı. Ama o korkunç, aptal Perşembe'nin ve onun olağan dışı sonuçlarının ve o sonuçların bu dikkate değer kitapla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçişinin hikayesi çok basit bir şekilde başlıyordu. Bir evle başlıyordu. Bölüm 1. Ev, köyün hemen ucundaki alçak bir bayırın üzerindeydi. Orada tek başına duruyor ve West Country'nin geniş bir alana yayılmış tarlalarına bakıyordu. Evin dikkate değer herhangi bir yanı yoktu. 30 yıllık, gecekondu benzeri karemsi, tuğladan bir evdi. Ön tarafında boyut ve oranlarıyla göze hoş görünmekten çok uzak 4 penceresi vardı. Ev, koskoca dünyada bir tek Arthur Dent için önemliydi ve bunun tek nedeni bahsi geçen evin şans eseri onun yaşadığı ev olmasıydı. Onu sinirli ve huysuz yapan Londra'dan ayrıldığından beri yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyordu. 30 yaşlarında, uzun boylu, koyu saçlı biriydi ve asla kendisine güvenmezdi. Onu en çok endişelendiren şey, insanların ona her zaman neden bu kadar endişeli göründüğünü sormalarıydı. Arkadaşlarına hep onların düşündüklerinden çok daha ilginç olduğunu söylediği yerel bir radyo kanalında çalışıyordu. Öyleydi de. Arkadaşlarının çoğu reklamcılık yapıyordu. Çarşamba gecesi çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Dar yol ıslak ve çamurluydu. Ama Perşembe sabahı güneş Arthur Dent'in evinin üzerine son kez vurduğunda yol parlak ve temiz görünüyordu. Belediye meclisinin evi yıkıp yerine kestirme bir yol inşa etmek istediği Arthur'a henüz uygun bir şekilde bildirilmemişti. Perşembe sabahı saat 8'de Arthur uyandığında gözleri kıpkırmızıydı. Yataktan çıktı, çapaklı ve sulanmış gözlerle odasında gezindi. Pencereyi açtı, bir buldozer gördü. Terliklerini buldu ve elini yüzünü yıkamak için ayaklarını sürüye sürüye banyoya gitti. Diş macunu fırçanın üzerinde. Öyleyse fırçala. Tıraş aynası tavana doğru bakıyordu. Onu düzeltti. Bir an için banyo penceresinden ikinci bir buldozerin görüntüsü yansımıştı. Ayna düzgünce ayarlandığında Arthur Dent'in sert ve kısa sakallarını gösteriyordu. Onları tıraş etti, yüzünü yıkadı ve ağzına atacak lezzetli bir şeyler bulmak üzere yine ayaklarını sürüye sürüye mutfağa doğru yürüdü. Su ısıtıcısı, fiş, buzdolabı, süt, kahve ve esne. Buldozer sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı. Mutfak penceresinden görünen buldozer büyüktü. Sarı diye düşündü ve giyinmek için ayaklarını sürüye sürüye yatak odasına döndü. Banyonun önünden geçerken koca bir bardak su içmek için durdu. Sonra bir tane daha içti. Akşamdan kalma olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Önceki gece içki mi içmişti? Herhalde içmiş olmalıydı. Gözüne tıraş aynasındaki bir pırıltı çarptı. Sarı diye düşündü ve yatak odasına doğru ayaklarını sürüye sürüye ilerledi. Durdu ve düşündü. Bar diye düşündü. Ah, elbette bar. Kızgın olduğunu, önemli görünen bir şey yüzünden kızgın olduğunu hayal meyal hatırladı. Bir süredir çevresindekilere o konudan bahsetmiş olduğundan, hatta insanlara bunu uzun uzun anlattığından kuşkulanıyordu. Anımsayabildiği en net görüntü, konuştuğu insanların yüzlerindeki donuk ifadelerdi. Çok kısa bir süre önce hakkında bir şeyler öğrendiği yeni bir kestirme yolla ilgiliydi. Yol çalışması aylardır hazırlık aşamasındaydı. Ama görünüşe göre kimsenin bundan haberi yoktu. Saçmalık. Bir yudum su aldı. Her şeyin bir şekilde kendi kendine yoluna gireceğine karar vermişti. Kimse kestirme bir yol istemiyordu. Belediye meclisinin hiçbir dayanağı yoktu. Her şey kendi kendine yoluna girecekti. Tanrım, bu ne korkunç bir akşamdan kalmalıktı. Giysi dolabının aynasında kendine baktı. Dilini çıkardı. Sarı diye düşündü. Sarı sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı. 15 saniye sonra evden çıkmıştı ve bahçesindeki patikada ilerleyen büyük sarı bir buldozerin önünde yatıyordu. Bay L. Prosser, söylenenlere bakılırsa sıradan bir insandı. Bir başka deyişle maymundan gelme, karbon temelli ve iki ayaklı bir yaşam biçimiydi. Daha fazla ayrıntı vermek gerekirse 40 yaşında, şişman, kılıksız bir adamdı ve belediye meclisinde çalışıyordu. Tuhaf bir şekilde bunu bilmese de baba tarafından doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyordu. Yine de araya giren nesiller ve karışan ırklar genlerinde o kadar çok değişikliğe sebep olmuştu ki artık gözle görülebilir Moğol özellikleri taşımıyordu. Bay Alproster'da kudretli atalarından geriye kalan tek iz, karın bölgesindeki göze çarpan şişmanlık ve küçük kürk şapkaları olan tutkusuydu. Kesinlikle büyük bir savaşçı değildi. Aslına bakılırsa gergin ve endişeli bir adamdı. Bugün özellikle gergin ve endişeliydi. Çünkü işi gün bitmeden Arthur Dent'in evinin yoldan kaldırılmasını sağlamaktı. Ciddi bir terslik çıkmıştı. "Saçmalamayın Bay Dent," dedi. "Kazanamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Sonsuza dek buldozerin önünde yatamazsınız." Gözlerini acımasız bir ateşle parlatmaya çalıştı. Ama olmuyordu işte. Çamurun içinde yatan Arthur'un sesi onunkini bastırdı. "Benim gözüm kara," dedi. "Er mi yaman, bey mi yaman göreceğiz." "Korkarım durumu kabul etmek zorunda kalacaksınız," dedi Bay L. Prosser, kürk şapkasını sıkıca tutup kafasının üzerinde döndürerek. "Bu kestirme yolun inşa edilmesi gerekiyor ve inşa edilecek." "Bunu ilk defa duyuyorum," dedi Arthur. "Peki neden inşa edilmesi gerekiyormuş?" Bay Prosser, "Neden inşa edilmesi gerekiyormuş da ne demek?" dedi. "Bu bir kestirme yol. Kestirme yollar inşa edilmelidir." Kestirme yollar bazı insanların A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde gitmesini, bu sırada başka insanların da B noktasından A noktasına çok hızlı bir şekilde varmasını sağlayan buluşlardır. Tam ortada bir nokta olan C noktasında yaşayan insanlarsa sık sık şunu merak ederdi. A noktasında ne var ki bunca insan B noktasından oraya gitmek için can atıyor? Ve B noktasında ne var ki bunca insan A noktasından oraya gitmek için can atıyor? Çoğu kez insanların hangi lanet olası yerde olmak istediklerine kesin bir karar verip bu duruma bir son vermelerini dilerlerdi. Bay Prosser D noktasında olmak istiyordu. D noktası belli bir yer değildi. A, B ve C noktalarının çok, çok uzağındaki herhangi bir uygun nokta olabilirdi. D noktasında kapısının üzerinde baltalar olan küçük bir kulübesi olacaktı ve D noktasına en yakın bar olan E noktasında birazcık iyi vakit geçirecekti. Karısı elbette ki sarmaşık gülleri olmasını isterdi. Ama o baltaları tercih ediyordu. Nedenini bilmiyordu. Baltalar hoşuna gidiyordu. Buldozer sürücülerinin alaycı sırıtışları arasında kıpkırmızı oldu. Ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Birilerinin korkunç bir beceriksizlik yaptığı gün gibi ortadaydı. ve o kişinin kendisi olmaması için dua etti. Vaktinde herhangi bir öneri ya da itirazda bulunmaya hakkınız vardı, biliyorsunuz, dedi Bay Prosser. Vaktinde mi? Dedi Arthur baykuş gibi öterek. Vaktinde. Bunu ilk kez dün evime gelen bir işçiden duydum. Ona pencereleri silmeye mi geldin diye sordum. O da hayır, evi yıkmaya geldim dedi. Elbette ki bunu hemen söylemedi. Hayır. Önce birkaç pencere sildi ve benden bir beşlik aldı. Ondan sonra söyledi. Ama Bay Dent, planlar 9 aydır yerel planlama ofisinde duruyordu. Evet, dün öğleden sonra duyar duymaz doğrudan oraya gittim. Planların orada olduğunu duyurmak için kılınızı bile kıpırdatmadınız değil mi? Bunu gerçekten gidip birilerine ya da bir şeylere bildirmekten bahsediyorum. Ama taslaklar asılıydı. Asılı mıydı? Onları bulabilmek için en sonunda Bodrum'a inmek zorunda kaldım. Evrakların asıldığı bölüm orasıdır. Elimde bir fenerle. Büyük olasılıkla ışıklar gitmişti. Merdivenler de gitmişti. Ama bakın, duyuruyu buldunuz değil mi? Evet, dedi Arthur. Evet, buldum. Kapısında Leopara dikkat et yazılı bir tabela asılmış ve kullanılmayan bir helaya tıkılmış, kilitli bir dosya dolabının içindeydi. Başlarının üzerinden bir bulut geçti. Bulutun gölgesi, soğuk çamurun içinde dirseğine dayanmış bir şekilde uzanan Arthur Dent'in üzerine düştü. Arthur Dent'in evinin üzerine düştü. Bay Prosser kaşlarını çatıp buluta baktı. Çok da matah bir ev değil, dedi. Üzgünüm ama onu sevmiş bulundum bir kere. Kestirme yolu da seveceksiniz. Ah, kapa çeneni, dedi Arthur Dent. Kapa çeneni ve defol git. Giderken lanet olası kestirme yolunu da yanına al. Hiçbir dayanağın yok ve sen bunu biliyorsun. Zihni Arthur Dent'in evinin yanıp kül oluşunun ve Arthur'un sırtına saplanmış en az 3 kalın mızrakla birlikte alev alev yanan yıkıntıdan çığlık çığlığa kaçışının tarifi güç ama müthiş çekici görüntüleriyle dolu olan Bay Prosser ağzını birkaç kez açıp kapattı. Buna benzer hayaller Bay Prosser'ı sık sık rahatsız eder ve kendisini çok gergin hissetmesine neden olurdu. Bir an için kekeledi ama sonra kendisini hemen toparladı. Bay Dent, dedi. Buyurun, benim, dedi Arthur. İşte size gerçeklere dayanan bazı bilgiler. Şu buldozerin dosdoğru üstünüzden geçmesine izin verirsem, buldozerin ne kadar zarar göreceğine dair herhangi bir fikriniz var mı? Ne kadar? Diye sordu Arthur. Hiç, dedi Bay Prosser. Ve beyninin neden hep bir ağızdan ona bağıran 1000 kıllı atlıyla dolu olduğunu merak ederek sinirli bir şekilde uzaklaştı. Tuhaf bir rastlantı eseri, maymun soyundan gelen Arthur Dent, en yakın arkadaşlarından birinin maymundan türemediği ve genelde iddia ettiği gibi Guildford'tan değil de aslında Beetlejuice civarındaki küçük bir gezegenden geldiğinden kesinlikle hiç şüphe etmiyordu. Arthur Dent bundan hiç ama hiç şüphelenmemişti. Bahsedilen bu arkadaşı dünya gezegenine yaklaşık 15 dünya yılı önce gelmişti ve dünya toplumuna ayak uydurmak için çok uğraşmıştı. Bunu da kısmen başardığını söylemeliyiz. Örneğin o 15 yılı işsiz bir aktör gibi davranarak geçirmişti ki bu da yeterince kabul edilebilirdi. Ama hazırlık araştırmasını birazcık baştan savma yaptığı için dikkatsizce bir hataya düşmüştü. Toplamış olduğu bilgiler sonuçta onu pek de göze çarpmayan Fort Prefect adını seçmeye yöneltmişti. Göze çarpacak kadar uzun boylu değildi. Yüz hatları çarpıcıydı. Ama kendisi göze çarpacak kadar yakışıklı değildi. İnce telli kızılımsı saçları şakaklarından geriye taranmıştı. Derisi sanki burnundan geriye doğru çekilmiş gibiydi. Görünüşünde çok az da olsa tuhaf bir şeyler vardı ama bunun ne olduğunu söylemek zordu. Belki gözlerini yeterince sık kırpıştırmamasıydı ve onunla biraz uzun konuştuğunuzda gayri ihtiyari onunkiler yerine sizin gözleriniz sulanmaya başlıyordu. Belki de biraz fazla yayvanca gülümsemesi ve insanların üzerinde sanki dişlerini onların boyunlarına geçirmek üzereymiş gibi tedirgin edici bir duygu uyandırmasıydı. Dünyada edindiği arkadaşlarının çoğu onu egzantrik ama zararsız bir insan, garip huyları olan ve ele avuca sığmayan bir ayyaş olarak görürdü. Örneğin sık sık üniversite partilerine davetsiz gider, fena halde sarhoş olur ve dışarı atılana kadar bulabildiği her astrofizikçiyle dalga geçerdi. Bazen üzerine tuhaf bir dalgınlık gelirdi ve biri ona ne yaptığını sorana dek hipnotize olmuş gibi gökyüzüne bakardı. Sonra bir an suçluluk duygusuyla irkilir, ardından gevşeyip sırıtırdı. "Şey, yalnızca uçan daire arıyorum," diye şaka yapardı ve herkes kahkahalar atıp ona ne tür bir uçan daire aradığını sorardı. "Yeşil olanları," diye yanıtlardı. Yüzünde hınzır bir gülümsemeyle birlikte. Sonra bir an çılgınca kahkahalar atar ve birden en yakın bara dalıp peş peşe çok fazla içki ısmarlardı. Buna benzer akşamlar çoğunlukla kötü biterdi. Ford viskiyle kafayı bulur, kızın biriyle bir köşeye çekilip ona dili dolanarak uçan dairenin renginin aslında o kadar da önemli olmadığını açıklardı. Daha sonra yarı felçli bir halde karanlık sokaklarda sendelerken yoldan geçen polislere Beetlejuice'a giden yolu bilip bilmediklerini sorardı çoğu kez. Polisler de genelde "Sizce eve dönme vaktiniz gelmemiş mi beyefendi?" gibi bir şeyler söylerdi. "Deniyorum, bebeğim, deniyorum." Ford'un böyle durumlarda verdiği değişmez yanıttı. Aslında dalgın dalgın gökyüzüne bakarken aradığı herhangi bir uçan daireydi. Yeşil demesinin nedeni, yeşilin Beetlejuice'un ticari keşif kolunun geleneksel uzay üniformasının rengi olmasıydı. Ford Prefect bir an önce bir uçan dairenin gelmesini çok istiyordu. Çünkü 15 yıl herhangi bir yerde mahsur kalmak için bile uzun bir zamandı. Özellikle de dünya gibi hayal bile edilemeyecek derecede sıkıcı bir yerde. Ford bir uçan dairenin çok kısa sürede gelmesini diliyordu. Çünkü uçan daireleri işaret vererek nasıl indireceğini ve onlara nasıl bineceğini biliyordu. Günde 36 eyir dolarından daha ucuza evrenin harikalarını nasıl göreceğini de biliyordu. Aslında Ford Prefect o tamamıyla dikkate değer kitap için, otostopçunun galaksi rehberi için çalışan gezgin bir araştırmacıydı. İnsanlar bulundukları ortama uyum sağlama konusunda çok başarılı olan varlıklardır ve öğlen olduğunda Arthur'un evinin civarındaki yaşam tutarlı bir rutine oturmuştu. Arthur'un kabul gören rolü vıcık vıcık çamurda sırt üstü yatıp ara sıra avukatını, annesini ya da iyi bir kitap görmeyi talep etmekti. Bay Prosser'ın kabul gören rolü ise fırsat buldukça halkın refahı adına, kalkınma yürüyüşü, "Biliyor musun, bir keresinde benim evimi de yıkmışlardı. Asla arkama bakmadım" konulu, yeni nutuklar çekmek, başka muhtelif kandırma yöntemleri ve tehditler kullanarak Arthur'un hakkından gelmeye çalışmaktı. Buldozer sürücüsünün kabul gören rolü ise oturup kahve içmek, sendika yönetmeliğini inceleyerek durumu nasıl kendileri için maddi bir avantaja çevirebileceklerini düşünmekti. Dünya günlük rotasında ağır ağır ilerliyordu. Güneş, Arthur'un içinde yattığı çamuru kurutmaya başlıyordu. Üzerinden bir gölge daha geçti. "Merhaba Arthur," dedi gölge. Arthur, kafasını kaldırıp gözlerini kısarak güneşe doğru baktığında, Ford Prefect'in tepesinde dikildiğini görüp bir an için ürktü. "Ford, merhaba, nasılsın?" "İyiyim," dedi Ford. "Baksana, meşgul müsün?" "Meşgul müyüm?" diye haykırdı Arthur. "Şey, bütün bu buldozerleri ve diğer şeyleri önlerine yatmak için buraya getirttim. Çünkü eğer bunu yapmazsam evimi yıkacaklar. Ama onun dışında özel bir meşguliyetim yok." "Niye sordun?" Beetlejuice'da kinaye diye bir şey yoktu. Ve bu yüzden de Ford dikkatini toplamamışsa çoğu zaman alaycı sözleri fark edemezdi. "İyi, konuşabileceğimiz bir yer var mı?" "Ne?" dedi Arthur Dent. Ford birkaç saniyeliğine Arthur orada değilmiş gibi davrandı. Ve bir otomobilin altına girip ezilmeye çalışan bir tavşan gibi gözlerini dikip gökyüzüne baktı. Sonra birdenbire Arthur'un yanına çömeldi. "Konuşmalıyız," dedi sesinde aceleci bir tonla. "Tamam," dedi Arthur. "Konuş." "Ve içmeliyiz," dedi Ford. "Konuşmamız ve içmemiz hayati önem taşıyor. Şimdi, hadi, bara gidip içelim." Tekrar gökyüzüne baktı, gergindi ve bir şeylerin olmasını bekliyor gibiydi. "Bak, anlamıyor musun?" diye bağırdı Arthur. Parmağıyla Prosser'ı işaret etti. "Şu adam evimi yıkmak istiyor." Ford şaşkın şaşkın ona baktı. "Tamam, bunu sen yokken de yapabilir değil mi?" diye sordu. "Ama bunu yapmasını istemiyorum ki." "Ha, baksana, senin derdin ne Ford?" dedi Arthur. "Hiç, hiçbir derdim yok. Dinle beni. Sana şimdiye dek duyduğun en önemli şeyi söylemeliyim. Bunu sana şimdi söylemeliyim. Üstelik at ve tımarın barında söylemeliyim." "Ama neden?" "Çünkü çok sert bir içkiye ihtiyacın olacak." Ford gözlerini dikip Arthur'a baktı ve Arthur karşı çıkış kararlılığının zayıflamaya başladığını hissederek çok şaşırdı. Ama bunun Ford'un Orion Beta yıldız sisteminde Madranit madeni kuşaklarına hizmet veren hiperuzay limanlarında öğrendiği eski bir içki içme oyunu yüzünden olduğunu fark edemedi. Oyun aslında dünyada oynanan Kızılderili Güreşi isimli oyundan pek de farklı değildi ve şöyle oynanıyordu. İki yarışmacı bir masaya karşılıklı olarak oturur ve önlerinde birer bardak vardır. Ortalarına bir şişe jank içkisi konur. Jank içkisi şu kadim Orion madenci şarkısıyla ölümsüzleşmiştir. "Şey, bana o canım jank içkisinden verme daha fazla. Hayır, bana o canım jank içkisinden verme daha fazla. Çünkü aklım başımdan gidecek, dilim yalanlar düzecek, gözlerim görmeyecek ve ölüm beklemeyecek. Koymayacak mısın bana şu günahkar canım içkiden bir bardak daha?" Daha sonra her yarışmacı iradesini şişeye yoğunlaştırır ve şişeyi eğip, daha sonra onu içmek zorunda olacak, rakibin bardağına dökmeye çalışır. Sonra şişe tekrar doldurulur. Oyun tekrar tekrar oynanır. Bir kez kaybetmeye başladınız mı, büyük olasılıkla kaybetmeye devam edersiniz. Çünkü jank içkisinin etkilerinden biri de telepsişik gücü bastırmasıdır. Önceden kararlaştırılmış miktar tüketilir tüketilmez, son kaybedene genellikle biyolojik açıdan müstehcen bir ceza verilir. Ford Prefect çoğunlukla kaybetmeye oynardı. Ford, at ve tımara belki de gerçekten gitmek istediğini düşünmeye başlayan Arthur'a dik dik bakmayı sürdürdü. "Peki ya evime ne olacak?" diye sordu Arthur dokunaklı bir sesle. Ford dönüp Bay Prosser'a baktı ve birdenbire aklına hınzırca bir fikir geldi. "Şu adam mı evini yıkmak istiyor?" "Evet, Yapmak istediği kestirme bir yol inşa ve sen buldozerin önünde yatıyorsun diye bunu yapamıyor mu? Evet ve bir anlaşmaya varabileceğimize eminim, dedi Ford. Bakar mısınız? Diye bağırdı. Bay Prosser, o sırada buldozer sürücülerinin sözcüsüyle Arthur Dent'in akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturup oluşturmadığını ve eğer oluşturuyorsa bunun için kendilerine ne kadar para ödeneceğini tartışıyordu. Etrafına bakındı. Arthur'un yanında birini görünce hem şaşırdı hem de biraz telaşlandı. Evet, ne vardı? Diye seslendi. Bay Dent'in aklı başına geldi mi artık? Şu an için, diye seslendi Ford. Gelmediğini varsayabilir miyiz? Dedi iç çekerek Bay Prosser. Ve ayrıca bir de, dedi Ford, bütün gün burada kalacağını varsayabilir miyiz? Yani adamlarınızın hepsi bütün gün hiçbir şey yapmadan etrafta dikiliyor olacaklar, değil mi? Olabilir, olabilir. Pekala, madem bunu yapmaya razısınız, o zaman aslında onun bütün gün burada yatmasına ihtiyacınız yok demektir, değil mi? Ne? Aslında, dedi Ford sabırla, ona burada ihtiyacınız yok. Bay Prosser bunu düşündü. Hayır, öyle değil, dedi. Buna tam olarak ihtiyaç denmez ama... Bay Prosser endişelenmişti. İkisinden birinin söylediklerinde bir mantıksızlık olduğunu düşünüyordu. Eğer onun gerçekten burada olduğunu varsayarsanız, o zaman o ve ben yarım saatliğine bara kaçabiliriz. Ne diyorsunuz? Diye sordu Ford. Bay Prosser bunun tam bir saçmalık olduğunu düşünüyordu. Bu kulağa son derece mantıklı geliyor, dedi. İkna edici bir ses tonuyla ve kimi ikna etmeye çalıştığını merak ederek. Ve daha sonra eğer siz de bir tek atmak isterseniz, dedi Ford, biz de karşılıklı olarak sizi idare ederiz. Çok teşekkürler, dedi. Bu oyunun sonunu nasıl getireceğini artık hiç düşünemeyen Bay Prosser, çok teşekkürler, evet, bu çok nazik bir davranış. Kaşlarını çattı, sonra gülümsedi. Sonra ikisini de aynı anda yapmaya çalıştı, başaramadı. Kürk şapkasını kavradı ve tedirgin hareketlerle başının üzerinde döndürdü. Az önceki oyunu kazandığını varsayabiliyordu yalnızca. O zaman, diye devam etti Ford Prefect, eğer buraya gelip yere yatarsanız... Ne? Dedi Bay Prosser. Kusuruma bakmayın, dedi Ford. Sanırım demek istediğim şeyi tam olarak anlatamadım. Birinin buldozerlerin önüne yatması gerekiyor, değil mi? Aksi halde onları Bay Dent'in evine girmekten alıkoyacak hiçbir şey olmaz, değil mi? Ne? Dedi yine Bay Prosser. Çok basit, dedi Ford. Müvekkilim Bay Dent, yalnızca sizin gelip onun yerini almanız halinde burada, çamurun içinde yatmayı bırakacağını söylüyor. Ne diyorsun sen? Dedi Arthur. Ama Ford sessiz olması için onu ayakkabısıyla dürttü. Siz benim, dedi Prosser. Yeni düşüncesini kendi kendine heceleyerek. Gelip oraya yatmamı mı istiyorsunuz? Evet. Buldozerin önüne. Evet. Bay Dent'in yerine. Evet. Çamura. Dediğiniz gibi çamura. Bay Prosser aslında kaybedenin kendisi olduğunu anladığında sanki omuzlarından bir yük kalkmış gibi hissetti. Bu onun bildiği dünyaya daha çok benziyordu. İç çekti. Bunun karşılığında siz de Bay Dent'i bara götüreceksiniz. Öyle, dedi Ford. Aynen öyle. Bay Prosser birkaç gergin adım atıp durdu. Söz mü? Diye sordu. Söz, dedi Ford. Arthur'a döndü. Haydi, dedi ona. Ayağa kalk da adam oraya yatsın. Arthur ayağa kalktı. Kendini sanki bir rüyadaymış gibi hissediyordu. Ford, Prosser'ı bir el hareketiyle çağırdığında adam üzgün ve beceriksiz bir şekilde çamurun içine oturdu. Prosser bütün hayatının bir rüya olduğunu hisseder. Bazen de bunun kimin rüyası olduğunu ve rüyayı görenin gördüklerinden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ederdi. Çamur kıçının ve kollarının etrafını çevrelerken ayakkabılarının içine sızıyordu. Ford ona sert bir bakış attı. Bay Dent burada yokken sinsice davranarak evini yıkmak yok. Anlaştık mı? Dedi. Böyle bir düşüncenin, diye homurdandı Bay Prosser, gerçekleşme olasılığını arkasına yaslanarak devam etti. Kafamda kurmaya bile başlamadım. Buldozer Sürücüleri Sendikası temsilcisinin yaklaştığını gördüğünde kafasını geriye çamura gömüp gözlerini kapattı. Şu anda kendisinin akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını kanıtlamaya yönelik tezleri kafasının içinde sıraya koymaya çalışıyordu. Bu konuda emin olmaktan çok uzaktı. Kafası gürültüler, atlar, dumanlar ve leş gibi bir kan kokusuyla doluydu sanki. Kendisini ne zaman perişan ya da kullanılmış hissetse böyle olurdu ve bunu kendine asla açıklayamamıştı. Bizim hiç bilmediğimiz üst bir boyutta kudretli han öfkeyle büyürüyordu. Ama Bay Prosser yalnızca hafifçe titreyip sızlandı. Göz kapaklarının ardında biriken minik su damlacıkları gözlerine battı. Bürokratik karışıklıklar, çamurda yatan kızgın adamlar, anlaşılmaz hakaretler sarf eden gizemli yabancılar ve kafasının içinde ona kahkahalarla gülen atlılardan kurulu, kimliği belirsiz bir ordu. Ne gün ama! Ne gün ama! Ford Prefect artık Arthur'un evinin yıkılıp yıkılmamasının hiçbir önemi kalmadığını biliyordu. Arthur'sa hala çok endişeliydi. Peki ama ona güvenebilir miyiz? Diye sordu. Bana kalsa ona dünyanın sonu gelene kadar güvenirdim, dedi Ford. Ya, öyle mi? Dedi Arthur. Peki dünyanın sonuna ne kadar kaldı? Yaklaşık 12 dakika kadar, dedi Ford. Haydi, bir içkiye ihtiyacım var. Bölüm 2. Ana Galaktika Ansiklopedisi alkol konusunda şunları söyler. Alkolün şekerlerin mayalanması sonucu oluşan renksiz, uçucu bir sıvı olduğunu belirtir ve karbon temelli belirli canlı türleri üzerindeki zehirleyici etkisinden söz eder. Otostopçunun galaksi rehberi de alkolden bahseder. Var olan en iyi içkinin pangalaktik gargara bombası olduğunu söyler. Pangalaktik gargara bombası içmenin etkisinin, beyninizin çevresine bir limon dilimi sarılmış büyük bir altın tuğla tarafından parçalanmasına benzetilebileceğini söyler. En iyi pangalaktik gargara bombasının hangi gezegenlerde hazırlandığı, bir tanesine ne kadar ödeyeceğiniz ve sonrasında eski halinize dönmeniz için hangi gönüllü kuruluşların size yardım edebileceği de rehberde yazılıdır. Rehberde içkiyi kendi kendinize nasıl hazırlayabileceğiniz bile anlatılır. O canım junk içkisinden bir şişe alın der. İçine Santraginus V denizlerinden alınmış bir ölçü su katın. Ah o Santraginus denizlerinin suyu der. Ah o Santraginus balıkları! 3 küp Arcturus megacinini karışımın içinde eritin. Uygun bir şekilde dondurulmuş olmalı, yoksa benzini uçabilir. Falya bataklıklarında zevkten ölmüş tüm mutlu otostopçuların anısına 4 litre falya bataklık gazını karışıma ekleyip köpürtün. Gümüş bir kaşığın arkasına bir ölçü kualaktin hipernanesi özü koyun, karanlık kualaktin bölgelerinin sarhoş edici, hafif tatlı ve gizemli kokularını anımsatan kualaktin hipernanesinin özünden. Karışımın içine bir algolya güneş kaplanının dişini atın. Algolya güneşlerinin alevlerini içkinin kalbine yayarak eriyişini izleyin. Zanfur serpin, zeytin ekleyin. İçin ama çok dikkatlice. Otostopçunun galaksi rehberi, Ana Galaktika Ansiklopedisinden daha fazla satmaktadır. 6 tane sert Arjantin bira. dedi Ford Prefect. At ve tımarın barmenine. Ve lütfen çabuk ol. Dünyanın sonu gelmek üzere. At ve tımarın barmeni bu tür bir muameleyi hak etmiyordu. O yaşlı ve ağırbaşlı bir adamdı. Gözlüklerini burnundan yukarı itti ve gözlerini kırpıştırarak Ford Prefect'e baktı. Ford onu umursamadan pencereden dışarı baktığındaysa barmen bu kez Arthur'a döndü. Arthur ise çaresiz bir tavırla omuzlarını silkip sessiz kaldı. ''Ya, öyle mi efendim? Bunun için güzel bir hava.'' dedi sonunda barmen ve Arjantinleri doldurmaya başladı. Bir kez daha denedi. ''Öğleden sonraki maçı izleyecek misiniz?'' Ford bakışlarını ona çevirdi. ''Hayır, bunun hiç anlamı yok.'' dedi ve bakışlarını tekrar pencereden dışarıya çevirdi. ''Ne o, yoksa maçın sonucunu tahmin edebiliyor musunuz efendim?'' dedi barmen. ''Arsenal'in hiç şansı yok ha?'' ''Hayır, hayır. Sadece dünyanın sonu gelmek üzere de ondan.'' ''Şey, evet efendim, söylemiştiniz.'' dedi barmen. Bu kez gözlüklerinin üzerinden Arthur'a bakarak, ''Ancak dünyanın sonu gelirse elimizden kurtulabilir.'' Ford gerçek bir şaşkınlıkla dönüp adama baktı. ''Hayır, pek öyle değil.'' dedi, kaşlarını çattı. Barmen derin bir nefes aldı. ''Buyurun efendim, 6 Arjantininiz.'' dedi. Arthur bitkin bir gülümsemeyle ona baktı ve tekrar omuzlarını silkti. Sonra dönüp olup bitenleri duymuş olma ihtimaline karşı barın geri kalanına yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Hiçbiri duymamış ve onun neden kendilerine gülümsediğini anlamamıştı. Barda Ford'un yanında oturan adam önce ikisine sonra 6 tane Arjantin'e baktı. Akıldan hızlı bir hesap yaptı. Hoşuna giden bir yanıta ulaştı. Ardından onlara dönüp aptalca ve umut dolu bir şekilde sırıttı. ''Uzak dur.'' dedi Ford. Bir Algolia güneş kaplanını bile kendi işine döndürecek sert bir bakış fırlatarak. ''Onlar bizim.'' Ford tezgaha 5 sterlin yapıştırdı. ''Üstü kalsın.'' dedi. ''Ne? Beşliğin üstü mü? Sağ olun efendim. Onu harcamak için 10 dakikan kaldı.'' Barmen bir süreliğine yanlarından uzaklaşmaya karar verdi. ''Ford,'' dedi Arthur. ''Lütfen bana ne olup bittiğini anlatır mısın?'' ''İç,'' dedi Ford. ''Bitirmen gereken 3 Arjantin var.'' ''3 Arjantin mi?'' diye sordu Arthur. ''Öyle vaktinde mi?'' Ford'un yanındaki adam sırıttı ve mutlu bir ifadeyle kafasını sallayarak onayladı. ''Zaman bir yanılsamadır. Hele öğle vakti iki misli yanılsamadır.'' dedi. ''Çok derin bir laf,'' dedi Arthur. ''Bunu Reader's Digest'a göndermelisin. Senin gibi insanlara ayırdıkları bir sayfaları var. İç. Neden durup dururken 3 Arjantin? Kas gevşetici. Buna ihtiyacın olacak.'' ''Kas gevşetici mi?'' ''Kas gevşetici.'' Gözlerini dikip birasına baktı. ''Bugün yanlış bir şey mi yaptım?'' dedi. ''Yoksa dünya hep böyleydi de ben mi bunu fark edemeyecek kadar içime kapanmıştım?'' ''Pekala,'' dedi Ford. ''Açıklamaya çalışacağım. Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz?'' ''Ne kadardır?'' diye düşündü Arthur. ''5, belki de 6 yıl olmuştur.'' dedi. ''O zamanlar yaşadıklarım şu anda bana az çok bir anlam ifade ediyor sanki.'' ''Pekala,'' dedi Ford. ''Sana Petilcüz tarafında küçük bir gezegenden olduğumu söylesem ne derdin?'' Arthur fark etmez der gibi omuzlarını silkti. ''Bilmem,'' dedi. Birasından koca bir yudum alarak. ''Ne oldu ki? Buna benzer bir şey mi söylemek istiyorsun?'' Ford pes etti. ''Şu anda bunun için hiç zahmete girmeye gerçekten değmeyecekti. Zaten dünyanın sonu gelmek üzereydi. Sadece şöyle dedi. İç.'' Ardından tam anlamıyla gerçeklere dayanan şu cümleyi ekledi. ''Dünyanın sonu gelmek üzere.'' Arthur barın geri kalanına tekrar bitkin bir ifadeyle gülümsedi. Barın geri kalanıysa ona çatık kaşlarla baktı. Bir adam, kendilerine gülümsemeyi bırakıp işine bakması için ona bir el işareti yaptı. "Bugün perşembe olmalı," dedi Arthur kendi kendine, birasına eğilerek. "Perşembeler hep zorlu geçer." Bölüm 3. Bu özel perşembe gününde gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerindeki iyonosferde bir şey sessizce ilerliyordu. Aslında birkaç şey, sarı renkli, hantal, kocaman taş bloklara benzeyen, işanları gibi devasa ve kuşlar kadar sessiz birkaç düzine şey, güzel güzel süzülüyor, güneş denilen yıldızdan gelen elektromanyetik dalgaların keyfini çıkarıyor, gruplaşıyor, hazırlanıyor ve zamanın gelmesini bekliyorlardı. Altlarındaki gezegen şu an için istedikleri gibi varlıklarından neredeyse tamamen habersizdi. Devasa sarı şeyler fark edilmeden Gun Hill'e gittiler. Cape Canaveral'ın üzerinden geçtiler. Woomers ve Jotrell Bankası dosdoğru onlara baktı ama göremedi. Çok yazık olmuştu. Çünkü bu tam da bunca yıldır aradıkları türden bir şeydi. Varlıklarının sezildiği tek yer, ETA 6 duyumatik denilen ve kendi kendine sessizce uzaklara göz kırpan küçük, siyah bir aletti. Fort Prefect'in alışkanlık edindiği üzere, her zaman omzuna astığı küçük deri çantanın içindeki karanlıkta barınıyordu. Fort Prefect'in çantasının içindekiler aslında oldukça ilginçti. Hatta dünyadaki herhangi bir fizikçinin gözlerini yuvalarından fırlatmaya yetecek kadar ilginçti. Bu nedenle onları seçmelerine katılıyormuş numarası yaptığı oyunların kıvrık kenarlı metinlerinin altına saklıyordu. Çantasında ETA 6 duyumatikin ve oyun metinlerinin yanı sıra bir de elektronik başparmak taşıyordu. Elektronik başparmak kısa, kalın ve siyah bir çubuktu. Pürüzsüz ve mattı. Bir ucunda birkaç yassı düğme ve tuşlar vardı. Çantasında ayrıca büyükçe bir elektronik hesap makinesini andıran bir alet daha taşıyordu. Bu aletin yaklaşık 100 minik yassı düğmesi ve 1 milyon sayfadan herhangi birinin anında görüntülenebildiği yaklaşık 10 santimetre karelik bir ekranı vardı. Deli işi gibi karmaşık görünüyordu ve işte bu yüzden de içine cuk oturduğu plastik kapağın üzerine büyük, dostane harflerle "Paniğe kapılma" sözcükleri basılmıştı. Bunun diğer nedeni ise bu aracın şimdiye dek küçük ayının büyük yayın kuruluşlarından çıkmış en dikkate değer kitap olmasıydı. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Kitabın bir mikromezon, 6 elektronik bileşen şeklinde basılmasının nedeni şuydu. Eğer normal bir kitap biçiminde basılsaydı, yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun onu yanına alabilmesi için hiç de kullanışlı olamayacak şekilde birkaç büyük binayı beraberinde taşıması gerekecekti. Fort Prefect'in çantasında bunların altında birkaç tükenmez kalem, bir not defteri ve Marks & Spencer markalı büyükçe bir banyo havlusu vardı. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin havlular konusunda söyleyecek bir çift sözü bulunmaktadır. "Bir havlu," der, "yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun sahip olabileceği neredeyse en işe yarayan şeydir. Bir kere pratikte büyük değeri vardır. Jacques Lanbetta'nın soğuk aylarında yol alırken ısınmak için ona sarınabilirsiniz. Santraginus V'nin ışıl ışıl mermer kumsallarında baş döndürücü deniz buharını içinize çekerken üzerine yatabilirsiniz. Çöl dünyası Kakrafo'nun kıpkırmızı ışıldayan yıldızlarının altında onu üzerinize örtüp uyuyabilirsiniz. Ağır ağır akan mod ırmağı üzerinde seyrederken mini salınıza yelken yapabilirsiniz. Yumruk yumruğa dövüşlerde kullanmak üzere ıslatabilirsiniz. Zehirli gazlardan korunmak ya da tralın kurt gibi acıkmış cırtlak canavarının bakışlarından, ki aşırı aptal bir hayvandır, onu göremiyorsanız sizi görmediğini sanır ve sizi görmez. Ot kadar aptal ama çok çok açtır. Bu hayvandan kaçmak için başınıza sarabilirsiniz. Acil durumlarda havlunuzu imdat işareti olarak sallayabilirsiniz ve tabii ki hala yeterince temiz görünüyorsa onunla kurulanabilirsiniz. Daha da önemlisi, bir havlu büyük psikolojik değere sahiptir. Herhangi bir sebeple şuursuz bir gezgin, şuursuz gezgin yani otostopçu olmayan, bir otostopçunun yanında havlusunun olduğunu fark ederse otomatik olarak bir diş fırçası, yüz koruyucu maske, sabun, bir kutu bisküvi, termos, pusula, harita, bir yumak ip, sivrisinek ilacı, yağmurluk, uzay giysisi vesaire vesaire olduğunu da varsayacaktır. Üstelik bunun da ötesinde o şuursuz gezgin bunlardan herhangi birini veya otostopçunun kazara kaybetmiş olabileceği bir düzine başka eşyayı seve seve ödünç verecektir. Çünkü o şuursuz gezgin otostopla galaksiyi kat eden, yalnızca temel ihtiyaçlarını gidererek zorlu şartlarda yaşayan, korkunç tehlikelerle savaşıp galip gelen ve hala havlusunun yerini bilen birinin hiç şüphesiz baş etmesi güç biri olduğunu düşünecektir. Otostopçu argosuna geçmiş bir deyiş vardır. Hey, düz ayak Ford Prefect ile hiç Stanford dedin mi? O havlusunun nerede olduğunu bilen bir süp düz ayaktır. Tanfır demek tanışmak, farkına varmak, sevişmek. Düz ayak gerçekten düzgün bir herif. Süp düz ayak gerçekten de şaşırtıcı bir derecede düzgün herif. Ford Prefect'in çantasındaki havlusunun üzerinde sessizce yuvalanmış yatan ETA 6 duyumatik daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerinde devasa sarı şeyler yayılmaya başladılar. Jotrell Bank'taki biri güzel bir fincan yorgunluk çayı içme zamanının geldiğine karar verdi. Yanında havlu var mı? Üçüncü Arjantinini bitirmeye uğraşan Arthur dönüp ona baktı. Neden? Hayır, olmalı mıydı? Artık şaşırmaktan vazgeçmişti. Çünkü bunun bir anlamı yoktu. Ford sinirle dilini şaklattı. İç, diye ısrar etti. Tam o anda dışarıdan gelen boğuk bir gümbürtü, barın hafif uğultusunun, müzik kutusunun sesinin, Ford'un yanında oturan ve en sonunda kendisine viski ısmarlatan adamın hıçkırıklarının arasından süzülerek duyuldu. Arthur birasını püskürterek ayağa fırladı. ''Bu da ne?'' diye bağırdı. ''Endişelenme,'' dedi Ford. ''Henüz başlamadılar.'' ''Tanrı'ya şükür,'' dedi Arthur ve sakinleşti. ''Muhtemelen demin senin ev yıkıldı,'' dedi Ford. Ardından son Arjantinini de kafaya dikti. ''Ne?'' diye bağırdı Arthur. Ford'un yaptığı büyü aniden bozulmuştu. Arthur çılgınca etrafına bakındı ve pencereye doğru koştu. ''Aman Tanrım, evimi yıkıyorlar. Bu lanet olası barda ne işim var benim Ford?'' ''Şu aşamada hiçbir şey fark etmez,'' dedi Ford. ''Bırak eğlensinler.'' ''Eğlenmek mi?'' diye bağırdı Arthur. ''Eğlenmek.'' Aynı şeyden bahsedip bahsetmediklerini anlamak için dışarıya tekrar bir göz attı. ''Lanet olsun onların eğlencesine!'' diye haykırdı. Neredeyse boşalmış bira bardağını öfkeyle salladı ve koşarak bardan çıktı. O öğlen barda hiç arkadaş edinememişti. ''Durun sizi barbarlar! Sizi ev yıkıcılar!'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı Arthur. ''Sizi yarım akıllı vizigotlar! Durun!'' Ford'un da onun peşinden gitmesi gerekecekti. Hızla barmene dönüp 4 paket fıstık istedi. ''Buyurun efendim,'' dedi barmen paketleri tezgahına çarparak. ''Size zahmet olmazsa 28 pens alayım.'' Ford çok nazik davrandı. Barmene bir beşlik daha verdi ve üstünün kalmasını söyledi. Barmen önce paraya sonra Ford'a baktı. Birdenbire ürperdi. Bir an içini hiç bilmediği bir duygu kapladı. Bilmiyordu çünkü yerkürede daha önce kimse böyle bir şey yaşamamıştı. Çok stresli zamanlarda var olan her canlı türü çevresine bilinçaltıyla algılanabilen zayıf sinyaller yayar. Bu sinyal o canlının doğum yerinden ne kadar uzakta olduğuna dair tam ve neredeyse dokunaklı bir his verir. Yerkürede doğum yerinden 25 bin kilometreden uzakta olmanız mümkün değildir. Ki bu da aslında çok uzak değildir. İşte bu yüzden de bu tür sinyaller farkına varılamayacak kadar anlıktır. Ford Prefect o anda büyük bir stres altındaydı ve yerküreden 600 ışık yılı uzaktaki Betelgeuse civarında doğmuştu. Sarsıcı ve kavranılmaz bir uzaklık hissiyle sarsılan barmen bir an yalpaladı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ama Ford Prefect'e yeni bir saygı duygusuyla, neredeyse huşuyla baktı. "Ciddi misiniz efendim?" dedi barı sessizleştiren hafif bir fısıltıyla. "Dünyanın sonunun geldiğini mi düşünüyorsunuz?" "Evet." "Peki bu öğleden sonra mı?" Ford kendini toparlamıştı. En arsız zamanını yaşıyordu. "Evet," dedi neşeyle. "Tahminime göre 2 dakikadan az zaman kaldı." Barmen yapmakta olduğu bu konuşmaya inanamıyordu. Ama az önce hissettiği duyguya da inanamıyordu. "Yani bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu?" diye sordu. "Hayır, hiçbir şey yok," dedi Ford, fıstıkları cebine tıkıştırırken. Sessiz barda biri herkesin aniden nasıl da aptallaştığına kahkahalarla güldü. Ford'un yanında oturan adam artık hafiften sarhoş olmuştu. Kayan gözlerle Ford'a baktı. "Dünyanın sonu geldiği zaman," dedi. "Yere yatmamız ya da kafamıza bir kese kağıdı filan geçirmemiz gerektiğini sanıyordum." "Eğer istersen öyle de yapabilirsin," dedi Ford. "Orduda bize böyle söylemişlerdi," dedi adam. Ve gözlerini yeniden viskisine giden uzun yola doğru çevirmeye başladı. "Bu işe yarar mı?" diye sordu barmen. "Hayır," dedi Ford ve ona dostça gülümsedi. "Bağışlayın," dedi. "Gitmem gerekiyor." El sallayarak ayrıldı. Bar bir an için sessiz kaldı. Sonra yeterince utanç verici bir şekilde biraz önce duruma kahkahalarla gülen adam aynı şeyi tekrar yaptı. Yanında bara sürüklediği kız son bir saat içinde ondan gerçekten nefret etmeye başlamıştı ve 1-1,5 dakika içinde adamın birdenbire buharlaşıp hidrojen, ozon ve karbonmonoksitten oluşan bir buluta dönüşeceğini bilseydi herhalde çok memnun olurdu. Ancak o an geldiğinde kendisi de buharlaşmakla meşgul olacağı için bunu fark edemeyecekti. Barmen gırtlağını temizledi, sonra kendi sesini duydu. "Son siparişler lütfen." Devasa sarı makineler alçalmaya ve daha hızlı hareket etmeye başladılar. Ford orada olduklarını biliyordu. Böyle olmasını o istememişti. Dar yoldan koşarak çıkan Arthur neredeyse evine ulaşmıştı. Havanın birden ne kadar soğuduğunu fark etmedi. Rüzgarı fark etmedi. Mantıksız bir şekilde aniden başlayan sağanak yağmuru bile fark etmedi. Bir zamanlar evi olan taş yığınının üzerinde ağır ağır ilerleyen çelik zincirli buldozerlerden başka hiçbir şeyi fark etmedi. "Sizi barbarlar!" diye haykırdı. "Belediye meclisini mahkemeye verecek ve elinizdeki son kuruşu bile alacağım. Sizi astıracağım, boğduracağım, parçalara ayıracağım, kırbaçlatacağım, sizi yeter diyene kadar kaynatacağım." Ford arkasından hızla koşuyordu. Çok, çok hızlı bir şekilde. "Sonra da bunları tekrar yapacağım," diye bağırdı Arthur. "İşim bittiğinde de bütün o küçük parçaları alıp üstlerinde zıplayacağım." Arthur, adamların buldozerlerden atlayıp kaçtıklarını ve Bay Prosser'ın telaş içinde göğe baktığını da fark etmedi. Bay Prosser, sarı renkli devasa bir şeylerin bulutların arkasından çığlıklar attığını fark etmişti. Gerçek olamayacak kadar devasa sarı şeylerin. "Üstünüzde tepineceğim, tepineceğim!" diye bağırdı Arthur. Hala koşuyordu. "Ayaklarım su toplayana ya da aklıma yapacak daha iğrenç bir şeyler gelene kadar, ardından da..." Arthur takılıp tepe taklak düştü. yere sırt üstü yapışıverdi. Sonunda bir şeyler olduğunu fark etmişti. Parmağı yukarıyı işaret etti. "Bu kahrolası şey de ne?" diye bir çığlık kopardı. Korkunç sarılığıyla gökyüzünde müthiş bir hızla ilerleyen şey, her neyse, akıllara durgunluk verecek bir gürültüyle gökyüzünü yardı ve uzağa fırladı. Havada açılan boşluksa, insanın kulaklarını kafatasının 2 metre içine gömen bir bam sesiyle kapandı. Onu bir başkası izledi ve aynı şeyi daha da gürültülü bir şekilde yaptı. Gezegenin yüzeyindeki insanların şu anda tam olarak ne yaptığını söylemek zordu. Çünkü kendileri de ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlardı. Olup bitenlerin hiçbiri mantıklı değildi. Evlerine koşuyor, evlerinden dışarı koşuyor ve gürültü karşısında sessizce çığlıklar atıyorlardı. Dünyanın dört bir yanında caddeler insanlarla dolup taştı. Gürültü üzerine çöküp vurduğu her şeyi dümdüz eden bir gelgit dalgası gibi tepelerin, vadilerin, çöllerin ve okyanusların üstünden geçerken otomobiller ani frenlerle birbirlerine girdi. Yalnızca bir adam ayakta durup gökyüzünü izledi. Gözlerinde korkunç bir hüzün ve kulaklarında kauçuk tıkaçlar vardı. Tam olarak ne olup bittiğini biliyordu. ETA 6 duyumatiki gecenin bir yarısında yastığının yanında yanıp sönmeye başladığından ve onu yerinden sıçratarak uyandırdığından beri biliyordu. Bunca yıl beklediği buydu işte. Ama sinyal şablonunun şifresini çözdüğünde, küçük ve karanlık odasında bedeni buz kesip kalbi sıkışmış bir şekilde tek başına öylece oturmuştu. Galaksinin tüm ırkları içinde dünya gezegenine gele gele sadece Vogonlar merhaba demeye gelmişti. Yine de ne yapması gerektiğini biliyordu. Vogon gemisi çok yukarılarda gürültüyle uçarken çantasını açtı. Yusuf ve rengarenk harika düş paltosunun bir kopyasını çıkarıp attı. Ardından tanrı büyüsünün bir kopyasını da çıkarıp attı. Gittiği yerde bunlara ihtiyacı olmayacaktı. Her şey hazırdı. Her şey hazırlanmıştı. Havlusunun yerini biliyordu. Yer kürenin üzerine ani bir sessizlik çöktü.